Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Ferverdin 1403 Hicri Kamer'i 26 Ramazan 1445 ve miladi 6 Nisan 2024 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları üzerinden yaptığı röportaj, İran basından seçmeler, Ömer Hayyam Anma Günü ve Kalıcı Trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei mahkumların af önerisini kabul etti. İran'ın Güneydoğu'daki son terör saldırısının ardından İran Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. İran'ın Suriye Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün faaliyetleri yeniden başladı. İran, dünya genelinde Siyonist diplomatlarda panik yarattı. IŞİD'in sözde komutanlarından biri İran'ın Kereç kentinde yakalandı. Ve Lübnan Siyonist rejimin askeri üssüne füze saldırısı yaptı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mahkumlardan 2127 kişinin af kapsamını alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei mübarek Ramazan bayramı nedeniyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2127 kişinin av kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Golam Hüseyin Muhsenici, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 2127 mahkumun cezalarından hafifletilmesi veya affedilmesine önermişti.
Dünya Kudüs Günü Pakistan'dan Amerika'ya kadar dünya genelinde büyük coşkuyla kutlandı. Şimdi ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dün mübarek Ramazan ayının son cumasında Dünya Kudüs Günü milyonların katılımıyla birçok ülkede düzenlendi. Yürüyüşe katılan milyonlarca Müslüman ve diğer semavi dinlerin mensupları, aktivistler, savaş karşıtı gruplar, Siyonist karşıtı Yahudiler ve insan hakları aktivistleri Filistin'in özgürleşmesi için slogan attılar. Amerika'da New York şehrinin farklı yerlerinden Kudüs Günü törenine katılanlar, Manhattan'ın Times Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze halkına karşı yürüttüğü savaşın üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen bir kez daha sadece biat yenilemekle kalmadılar, Filistin ülkülerine sahip olmakla birlikte öfkelerini ve tiksintilerini de dile getirerek İsrail'in vahşi saldırılarına ve Amerika hükümetinin bu rejime verdiği desteğe karşı haykırdılar. İngiltere'de binlerce oruç tutan Müslüman, sivil aktivist, insan hakları ve savaş karşıtı grupların yanı sıra Siyonist rejime karşı Yahudi ve Hristiyan aktivistler kutsal Ramazan ayının son cuma günü Londra'nın merkezinde sokak ve caddelerde yürüyüş yaparak Dünya Kudüs Günü'nü kutlayıp kahrolsun İsrail'i sloganları attılar. Bu protesto hareketinde yürüyüşün ön sıralarında Müslüman din adamlarının yanı sıra İsrail karşıtı Naturi Karta hareketinden Ortodoks Yahudi hahamların katılımı da belirgindi. Önceki yıllarda olduğu gibi Siyonist rejimin suçlarından beri olduklarını ilan eden Siyonist karşıtı Yahudiler İsrail'in yok edilmesini talep ettiler. Yahudi hahamlar yürüyüş sırasında İsrail bayrağını yakıp ayakladılar. İsrail karşıtı sloganlar yazılı dövizler taşıyan grup Yahudi dininin Siyonizm'den ayrı olduğunu ve Filistin'de işlenen suçlara karşı olduğunu haykırdılar. Rusya'nın Kazan ve Astrahan kentlerinde de Dünya Kudüs Günü etkinliği Rus aktivistler ve Müslümanların katılımıyla düzenlendi. Dünya Kudüs Günü etkinliği İran'ın Yunanistan Büyükelçiliği'nin daveti üzerine dün Cuma günü ülkenin büyük salonlarından birinde gerçekleştirildi. Bosna Hersek'te Ramazan ayının son Cuma günü Saraybosna'da oruç tutan binlerce Bosnalı Müslüman, dünyadaki diğer azade ve hür insanlarıyla birlikte mazlum Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını bir kez daha ilan etti. Dünya Kudüs Günü etkinliği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman'lı bir grup yetkililerin yanı sıra kültürel, sosyal ve ekonomik aktivistlerin katılımıyla gerçekleştirildi. On binlerce Yemenli de dün Kudüs Günü yürüyüşü düzenleyerek işgalci rejime yönelik topyekün yaptırım uygulanması ve normalleşmenin iptal edilmesini talep ettiler. Yemen Ensarullah'ın lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi de Ramazan gecelerine uygun konuşmasında İsrail rejiminin Amerikan silahlarının satılmasını eleştirerek Gazze'de sivillerin öldürülmesi ve yerleşim alanlarının tahrip edilmesinin en modern Amerikan silahlarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Irak halkı da diğer İslam milletleriyle birlikte sokaklara çıkarak Siyonist işgalci rejime karşı nefret dolu sloganlar attı. Halkın katılımının kapsamının genişlemesi sadece Bağdat ile sınırlı kalmadı. Kutsal şehirler olan Kerbela, Necef, Samarra ve Kazmeyn'de Dünya Kudüs Günü'nün yeniden canlanmasına, halkın coşkulu katılımına sahne oldu. Dünya Kudüs Günü'nün büyük toplantısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Karaçi Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Ve Sind Eyalet Hükümeti'nin üst düzey yetkilileri, siyasi parti liderleri, dini elitler ve medya mensupları katıldı. İran'ın Karaçi Başkonsolosu Hasan Nuriyan'ın ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte Sind Başbakanı Seyyid Murad Ali Shah, Valisi Muhammed Kamran Tesuri ve Pakistan Cemaati İslami Partisi'nin yeni lideri Hafiz Naim Rahman gibi önemli isimler hazır bulundu. Dünya Kudüs Günü etkinliğine Türkiye, Çin, Rusya, Endonezya, Katar, Umman, Malezya, Vietnam, Tayland, Kuveyt, Sri Lanka'nın konsolosları ve üst düzey diplomatları ile medya mensupları da katıldı. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Birleşmiş Milletler'den sözde Ceyş-ül Adl olan Ceyş-ül Zulüm terör örgütünün Sistan ve Beluşistan'daki vahşi terör eylemini kınarken terör ile mücadele yükümlülükleri doğrultusunda uygun girişimlerde bulunmasını istedi. Ceyş-ül Zulüm terör örgütünün Sistan-Beluşistan'daki vahşi terör eylemini kınayan İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Emir Said İrevan'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu menfur eylemlere şiddeti kınamasını ve terörle mücadeledeki yükümlülükleri doğrultusunda uygun önlemleri almasını istedi. Konuyla ilgili olarak Cuma günü yerel saat ile Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup yazan İrevan'e, mektubunda İran İslam Cumhuriyeti bu tür nefret dolu ve vahşi terör eylemlerine şiddeti kınamakta ve yetkilerinin yargılanmasını ve hesap verebilirliğini sağlama konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurgulamakta ifadelerine yer verdi. İrevani mektubunun devamında şöyle konuştu. İran İslam Cumhuriyeti bazı yabancı ülkeler tarafından desteklenen terör örgütü Ceyş-ül Adl'ın masum İranlı sivillere ve işçilere karşı şiddet ve terör eylemlerinden uzun geçmişe göz önüne alındığında Güvenlik Konseyi'nden bu iğrenç terör eylemlerine şiddeti kınamasını talep etmekte ve Güvenlik Konseyi'nin 16 Aralık 2023 tarihli basın açıklamasında kararlı birlik ve tutumunu gösterdiği gibi terörizmin her türlü biçimi ve tezahürüyle mücadele etme taahhütleri doğrultusunda uygun tedbirleri alacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümü birkaç gün aradan sonra faaliyetlerini yeniden başladı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da El-Mezeh Caddesi'ndeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü hedef aldı. Konsolosluk bölümü bu füze saldırısıyla yerle bir edilen ve aralarında İran'ın 7 askeri danışmanı ve diplomatik üyesi başta olmak üzere 13 kişinin şehit olduğu İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin 2 binasından biri. Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik binalarına ve mekanlarına yönelik bu benzeri görülmemiş saldırısı bölgesel ve küresel çapta kınamalarla karşılandı. Muhabirimizin haberine göre İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün faaliyete geçen yeni binası, işgal rejiminin saldırısına tahrip olan binanın yanında yer almakta. İran'ın Suriye'deki konsolosluk faaliyetlerinin kısa sürede yeniden başlaması ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısı ardından Amerika'nın çıkarlarını koruyan Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu terör saldırısının boyutları ve Siyonist rejim İsrail suçunun Amerika hükümetinin sorumluluğu vurgulandı. İsrail Radyosu ve Televizyon Kurumu Tel Aviv'in son dönemde Suriye'nin Şam Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısına İran'ın vereceği tepki korkusu nedeniyle İsrail'in dünyadaki tüm büyükelçiliklerini geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu. Bazı Siyonist kaynaklarda Perşembe gecesi Bahreyn, Mısır, Ürdün, Fas ve Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki 7 İsrail Büyükelçiliğinin İran saldırısı korkusuyla boşaltıldığını bildirdi.
İran'ın intikam korkusu dünyanın her yerindeki Siyonist rejimin diplomatlarının uykusunu kaçırmış durumda. Durumun çok korkutucu olduğu ifade eden, itiraf eden diplomatlar bu durumun nereye varacağını bilmiyor. Lübnan'ın Ahd Ağı, İran'ın vereceği cevaptan korkan Siyonist rejim yetkililerinin yanı sıra bu rejimin dünyanın farklı bölgelerindeki diplomatlarını da bu korkudan etkilediğini belirterek Siyonist diplomatların panik halinde olduğunu aktardı. Söz konusu medya, bu rejimin Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik biriminin Şabak'la koordineli olarak aldığı kararın ardından bu rejimin dünya çapındaki 28 temsilciliğini kapatmasını, Tel Aviv'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ardından güvenlik uyarıları ve İran'ın misilleme operasyonu korkusu ile gerçekleştirildiğini bildirdi. Siyonist rejim basınında çıkan haberlere göre Gazze'ye karşı savaşın başlangıcından itibaren bu rejim büyükelçiliklerinde alarm durumu ilan ederek Mısır, Ürdün, Bahreyn, Mağrib, Türkmenistan, Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerini boşalttı. Siyonist rejim Şam'daki terör operasyonunun ardından dünya çapındaki tüm teşkilatlarında alarm durumunu yoğunlaştırdı.
İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Elborz Eyaleti'nde aralarında terör örgütü IŞİD'in sözde komutanlarından birinin de bulunduğu 3 üyesinin yakalandığını açıkladı. İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyyid Muntazer el-Mehdi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kerece bağlı Mahdeşt bölgesinde IŞİD'in sözde komutanlarından Muhammed Zakir'in tutuklandığını duyurdu. Muntazer el-Mehdi, polis teşkilatına bağlı istihbarat ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyonda 2 IŞİD üyesi daha yakalandı dedi. Ramazan bayramında eylem yapmayı amaçlayan teröristlerin 2 ayrı operasyonda yakalandığını aktaran Muntazer el-Mehdi, terör timi ile bağlantılı 8 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.
Türkiye'de Kudüs günü büyük katılım ile düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki katliamları devam ederken Dünya Kudüs günü münasebetiyle dünyanın birçok ülkesinde Kudüs ve Filistin konulu programlar düzenlendi, gösteriler yapıldı. Cuma sonrası İsrail aleyhine, Amerikan aleyhine sloganlar atıldı ve İslam dünyasının Gazze'ye olan tepkisizliği dile getirildi. Konuşmalar yapıldı ve basın açıklamalarında bulunuldu.
Uzağa yakın kılmak için büyük bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bu mücadele sadece Filistinli Müslümanların omuzlarına yüklenecek bir mücadele değildir. Tüm Müslümanların Kudüs ortak paydasında bir araya gelip de sürdüreceği bir mücadele, Kudüs'ün hürriyetine giden kapıyı aralayacaktır. İşgalin bugüne kadar sürmesinin nedeni ümmetin tek cephede ortak bir direniş sergilememesindendir. Her bir Müslüman bir kova su dökse, Siyonist işgalci rejimi sel alır ve yok olup gider. Fikri anlamdaki kopuş, ulusal çıkarların öncelenmesi ve yaşanan iç çatışmalar nedeniyle zayıf düştüğümüz bir yüzyıl yaşadık.
Ve İstanbul, Ankara, Malatya, Diyarbakır, Türkiye'nin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi. Öte yandan MİT'in operasyonuyla yine Mossad ajanlarına yönelik operasyonda gözaltılar vardı. MİT ve Emniyet operasyonunda yakalanan Mossad ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Elindeki bilgileri Mossad'a sattıkları belirlenen ve MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 Mossad ajanının ifadeleri ortaya çıktı. Mossad ile irtibatta özel dedektif Hamza Turhan Öyberk, Victoria Kod adlı Mossad ajanlarının talimat aldığı ifade edildi. Bunu itiraf ettiler. Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Casuslar şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını ve birlikte takip, gözetleme, foto, video dokümanlarını alarak tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiği ifade edildi. Ajanların çeşitli Avrupa ülkelerinde Mossad ajanlarıyla bir araya geldiğini ve onlardan para karşılığında talimat aldığı ifade edildi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Siyonist rejimin Lübnan'ın güneydoğusundaki Merceun'e düzenlediği saldırıda Lübnan Emel Hareketi'nin 3 üyesi şehit oldu. İsna Haber Ajansı'nın haberine göre Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketi bugün yaptığı açıklamada Musa Abdülkerim El Musavi, Muhammed Ali Vahbi ve Muhammed Davud Şeit'in işgal rejiminin ordusunun hava saldırısında işgal altındaki Filistin sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Merceun bölgesinde şehit düştüğünü duyurdu. Saldırıda bir kişi daha yaralandı.
Lübnan Hizbullah güçleri işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejim ordusunun El Malikiye üssünü hedef aldı. Yine göre Siyonist rejimin Malikiye üssü Lübnan'dan gelen anti-zırh füzesi tarafından hedef alındı. El Meyadin kaldırılan muhabiri ayrıca Lübnan'dan işgal altındaki bölgelere büyük bir füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Hizbullah'ı bir açıklamada şunları duyurdu. Direniş güçleri Gazze'deki kararlı Filistin milletine desteklemek ve cesur ve onurlu direnişine yardım etmek amacıyla bu cumartesi sabahı Ramiya'daki Siyonist askeri toplanma merkezini topçu ateşine tuttu. Geçtiğimiz birkaç ayda Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin Gazze şeridinde işledi. Korkunç suçların ve bu bölgede çok sayıda Filistinlinin kanının dökülmesinin ardından işgal altındaki toprakların kuzeyindeki bu rejimin askeri mevzilerine hedef aldı. Şu ana kadar on binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusu ile Lübnan sınırlarına yakın yerleşim yerlerine terk etmiştir.
Bir diğer haberde ise İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrası ibadet eden bir gruba saldırdı ve bu rejimin insansız hava araçlarının cumartesi günü sabah namazı sonrasında ibadet edenlerin üzerine göz yaşartıcı gaz sıktığı bildirildi. İşgal güçleri bugün Mescid-i Aksa'dan çıkan çok sayıda Filistinli genci de tutukladı. Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı, Siyonist rejim ordusunun binlerce Filistinli ibadetçinin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleme ve bu caminin avlusunda onlara zehirli ve göz yaşartıcı gazla saldırmasını kınayan bir bildiri yayımlayarak bu saldırıları kınadı, eylemlerin tüm uluslararası düzenleme ve kanunların ve insani değerlerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Bu arada Siyonist rejim işgal altındaki Kudüs'ü askeri kışlaya dönüştürmesine rağmen Cuma gecesi Mescid-i Aksa'da 200 binden fazla kişi Kadir Gecesi'ni ihya etmeyi başardı.
Irak İslami Direnişi bugün erken saatlerde işgal altındaki Filistin'deki bir petrol rafinerisine insansız hava aracı ile hedef aldıklarını duyurdu. El Meyaden televizyonda yer alan habere göre Irak İslami Direnişi Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'deki vahşi eylemlerini Vahşi eylemlerine karşı Irak direnişi mücahitlerinin Hayfa'daki İsrail rejiminin petrol rafinerisini insansız hava aracı ile hedef aldığını duyurdu.
ve İslam liderinin şu hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin işgal rejimine silah satışını yasaklayan ve işgal rejiminin Gazze şeridinde işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle yargılanmasını talep eden kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Hamas dün konuyla ilgili yayımladığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan bildiride kararın Gazze şeridinde sivilleri hedef alan yıkıcı saldırılarını durdurması için işgal rejimine baskı yönünde atılmış önemli bir adım olduğu ifade edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Asya ülkelerinde Kudüs gününün görkemli şekilde kutlanmasıyla ilgili. Dünyanın tüm Müslümanları ve azade insanları gibi Asya ülkelerindeki insanlar da sokaklarda cani Siyonist rejimi kınayan muhteşem bir Dünya Kudüs Günü gösterisi gerçekleştirdiler. Gazze şeridinde Siyonist rejimin suçlarının artması ve Amerika ile diğer batılı ülkelerin işgal rejimine verdiği desteğin devam etmesi nedeniyle Dünya Kudüs Günü bu sene önceki yıllara göre farklı bir şekilde düzenlendi. Dünya Kudüs Günü'nde Pakistan'da milyonlarca oruçlu ve mümin Müslüman bu ülkenin çeşitli şehirlerinde büyük yürüyüşler düzenleyerek Siyonist ve Amerikan karşıtı sloganlar atıp Filistin halkının direnişine destek vererek işgal rejiminin Kudüs'e yönelik saygısızlığını ve Gazze'ye saldırılarını kınayarak dünyanın bu suçlara karşı harekete geçmesini talep ettiler. Bu arada Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüzlerce Müslüman, siyasi aktivist ve kanaat önderleri Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılarak gaspçı Siyonist rejime yönelik öfke ve nefretlerini dünyaya haykırdılar. Ülkenin 30 siyasi ve dini grubundan oluşan bir koalisyon olan Pakistan Ulusal Dayanışma Konseyi, İslamabad şehrinin farklı bölgelerine Dünya Kudüs Günü pankartları astı ki bu, Pakistan halkının zalim ve terörist Siyonist rejime karşı Filistinlileri tam olarak destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti. Ayrıca Pakistan'ın Hayber Pahtunvahva bölgesinde Dünya Kudüs Günü yürüyüşü büyük bir görkemle gerçekleştirildi. Hindistan'da Uttar Pradesh eyaleti Lucknow'un yanı sıra Ladakh ve Keşmir'de de çok sayıda kişinin katılımıyla Dünya Kudüs Günü görkemli ve coşkulu bir şekilde düzenlendi. İşgal rejiminin Gazze'deki cinayet ve suçlarını kanayan yürüyüşçüler, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklemek ve savaşı durdurmak için sloganlar atıp pankartlar taşıdı. Siyasi konularda uzman olan Ali Reza Arap bu konuda şunları söylüyor. İran İslam devriminin zaferiyle birlikte İran coğrafyasının ötesinde Filistin meselesi ve Dünya Kudüs Günü meselesi gündeme geldi. İslam devrimi olmasaydı elbette Dünya Kudüs Günü olmazdı. İslam devriminin ardından dünya Kudüs Günü'nün tüm dünyanın büyüklüğüyle kutlanmasına tanık oluyor.
Güneydoğu Asya'da çok sayıda Malezyalı kutsal Ramazan ayının son cuma gününe denk gelen Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılmak üzere Kuala Lumpur'daki Amerikan Büyükelçiliği yakınında toplandı. Endonezya'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yağmur altında yüzlerce kişi bu ülkenin başkenti Jakarta'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin önüne gelerek dünyanın diğer özgür ve Müslüman milletleriyle birlikte Dünya Kudüs Günü'nü kutladılar. Endonezyalı Müslümanlar Filistin ulusunun davasıyla olan bağlılıklarını yinelerken Siyonist rejimin ve destekçilerinin Filistinlilere yönelik katliam ve soykırımını kınadılar. Kötü hava koşullarında ve şiddetli yağmurda Filistin'i destekleyen ve İsrail'i kınayan sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail rejiminin çocukları öldürmesine karşı öfke ve nefretlerini dile getirdiler. Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye karşı işlediği suçlar ve uluslararası toplumun bu cinayete ilişkin sessizliğini de protesto ettiğini ifade etti. Ayrıca Endonezya'da büyük bir kalabalık ağızlarını kapatmak ve evlatlarını kaybeden ve hamile kadınların kötü durumunu göstermek için sembolik eylemlerle işgal rejiminin barbarlığı nedeniyle Filistinli kadınların yaşadığı acınası koşulları protesto ederken bu ülkenin Dışişleri Bakanı Filistin davasını savunmada kararlılıklarını vurguladı. Batı Asya'daki gelişmeler konusunda uzman olan Sadullah Zarei bu konuda şunları vurguluyor. Kudüs günü tüm İslam dünyasındadır. Kudüs günü tüm İslam dünyasındadır. Filistin işgalinden üzerinden 70 yıl aşkın süre geçmesine rağmen Kudüs günü İslam dünyası için hala önemini korumaktadır. Sonuç itibariyle dünyadaki Müslüman milletler ve özgür insanlar dünya Kudüs günü yürüyüşlerine geniş katılım gösterirken Siyonistlerin suçlarını kınayıp Siyonist rejimin İslam dünyası için oluşturduğu tehlikelerin gerçekliğini de vurgulamış oldular. Siyonist rejimin Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı saldırısı, on binlerce mazlum Filistin halkının yaralanması ve şehit olması ile dünyanın yüreklerini yaktı. Bir sırada bu ülke dünya Kudüs günü gerçekleştirildi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Siyonist karşı 4 kararın kabul edilmesinin sonuçları ile ilgili. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Filistin lehine ve Siyonist rejim aleyhine 4 karar ezici bir çoğunlukla onaylandı. Bunun sonuçları Tel Aviv'in ve Siyonistlerin batılı destekçilerin artan izolasyonu olacaktır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 5 Nisan Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 55. oturumunda insan hakları kararlarının dinlenmesi sırasında Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına ilişkin karar 47 oy üzerinden 42 evet oyla kabul edildi. Yalnızca Amerika ve Paraguay bu karara karşı oy kullandı ve Filistin halkının kesin kendi kaderini tayin hakkına karşı çıktı. Bu toplantıda Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmesini kınayan bir karar daha 36 evet oyuyla kabul edildi. Toplantıda Kudüs'te dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ve hesap verme ve adalet yükümlülükleri başlıklı 3. karar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde 28 evet oyuyla onaylandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Pakistan'ın Siyonist rejime silah gönderilmesinin durdurulması yönünde sunduğu kararı 28 lehte oyla onayladı. Filistin'e direnişçi gruplardan El-Aksa Tufanı Operasyonu'nun 7 Ekim 2023'te Siyonist rejime karşı başlamasından bu yana bu rejim Amerika ve bazı Avrupa hükümetlerinin desteğiyle tüm ahlaki ve insani standartları ihlal etmiş, Gazze'deki savunmasız Filistinlileri, yerleşim alanlarını ve hastaneleri büyük ölçüde gerçekleştirdiği saldırılarıyla yok etmiştir. Bu 4 kararın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne onaylanması, dünyadaki pek çok hükümetin Gazze'deki Siyonist rejimin işlediği suçlardan nefretini gösteriyor. Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkı, Siyonist rejimin işgal altındaki topraklardaki yerleşimlerinin kınanması, Siyonistlerin işgal altındaki topraklarda Filistin halkına karşı işlediği insanlık dışı eylemleri ve suçları ile işgal rejimine silah sevkiyatının durdurulması bu 4 kararın temelini teşkil ediyor.
Siyonist rejim son yıllarda işgal altındaki topraklarda Birleşmiş Milletler kararlarını aldırış etmeden ve batılı hükümetlerin açık desteğiyle yıkıcı ve ırkçı politikalarını uyguluyor. Filistinlilere ait toprakların işgal edilmesi ve Siyonist yerleşim birimlere inşa edilmesi, savunmasız kadın ve çocuklara yönelik sürekli saldırılar, hatta küçük çocukların tutuklanması Siyonistlerin günlük suçlarından yalnızca küçük bir kısmıdır. Küresel koşullar ve Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili gelişmelerin ardından batıda insan haklarını savunan kişi ve grupların önemli bir kısmı Siyonist rejimin suçlarını da açıkça protesto ediyor. Bu kararların onaylanmasını onaylanması bağımsız ülkelerin ve uluslararası toplumunda Gazze'deki suçların faillerinden cezalandırmaya kararlı olduğunu ve Filistin halkının katledilmesi ve soykırıma uğratılmasındaki kara geçmişiyle en esas sanık olarak tanıtılması açısından önem taşıyor. Siyonist rejim Amerika'nın doğrudan desteğiyle insanlık dışı suçlarına devam etmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Türkiye'de belediye başkanlık seçimleri ve yerel seçimlerinin sonuçlanması bir kez daha AK Parti'nin bu seçimlerde yenilgi almasını gösterdi. CHP'nin büyük şehirlerde zafer elde etmesi ve bunun yanı sıra da bağımsız adayların da yine zafere ulaşması kimi bölgelerde çok dikkat çekiciydi. Sayın Erdoğan'ın da bu seçimlerin sonuçlarıyla ilgili bir açıklaması vardı gündemde. Bunun da üzerinde bayağı analizler yapıldı ve şimdi bugün sohbetimizde biz bu tablonun nedenleri hakkında konuşmak istiyoruz. AK Parti ikinci kez yine de belediye başkanlık seçimlerinde bir yenilgiye uğruyor. Bu da üstelik halkın seçimiyle yapılmakta sevgili dinleyicilerimiz. Bugün sohbetimizde bu konuyu değerlendirmek için uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuşacağız. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi
sağ olun.
Bu konuyu muhakkak siz de takip ettiniz.
Evet.
Türkiye'de özellikle yerel seçimlerin tekrardan AK Parti için çok kötü bir sonuç doğurması, özellikle AK Parti'ye mensup kurum ve kuruluşların aslında çeşitli haberleriyle ve bir tür tepkileriyle gündeme yansıdı. Siz bu sonuçları nasıl değerlendirirsiniz efendim? İlk önce AK Parti iktidarı için bu seçimleri nasıl buluyorsunuz? Buradan kısaca başlayalım, daha sonra bunun tesirleri ve etkileriyle ilgili bir sorum olacak size efendim.
Geydettiniz, bu netice her sence siyasi bakımdan normaldi. Yani böyle 4 yıla bir parti hemen şu ömür boyu iktidarda kalacak ve onun iktidarda kalmak için milletlerin, hususen nesiller değişildi. Yeni oy verenlerin, yeni kuşağın ona inanmaz meselesi var. Ve hemşe de böyle diyor ki, geçmiş nesiller bir partiye ses verip veya onu kabul edip yeniden gelen nesilde onu kabul etsin. Olabilir bu şartıyla ki, siyasetlerin kabul eliye ve öz iftihlerin, armanların ve öz arzuların onu da muhakkak göre. Bence Türkiye'de böyle olmadı. Yani düz geçen seçicilerden bu seçicilerin arasında böyle fasile yoktu. Ve geçen seçicilerde biz gördük ki AK Parti çok büyük zafer kazandı. Yani öz sesin, oyların artıldı ve parlamanda büyük iktidar kazandı. Vəli bu seçimdə görürük ki, bu məğlubiyyətə uğradı. Bu fasilədən nə baş verib? Məncə, baş verən Türkiyədə yox, Türkiyənin çölündə baş verdi. Cənab Erdoğan və AK Parti əsasən çalışırdılar ki, indiyə qədər bölgə siyasətlərin, yəni Türkiyənin dış siyasətin içində, Türkiyənin içərisində onu xərcləsinlər və xalqın dış siyasətində əldə elədiklərin xalqla paylaşsınlar və ondan faydalanıb millətin oyun alsınlar, millətin nəzərin cəlb eləsin. Bu ola bilər keçmişdə, hər halda Türkiyənin bölgədə yaşayışı çox acınacaqlı olub, bir Osmanlı dağılıb, türlərin iqtidarı dağılıb, bir kiçik ölkəyə malik olublar Osmanlı ərazisinə baxanda və bu uzun müddətdə hər halda Türkiyə xarici, xüsusən NATO və Amerikanın sülhəsi altında yaşayıb indiyə qədər və indi AK Partinin gəlib və iqtidarla xarici siyasətdə müstəqil bir siyasət apardığı və öz milli mənfəətini əldə elədiyin iddiası mərdimə xoş gəlir və belə də olmalıdır. Amma hər halda bu xarici siyasətin daxili siyasətdə təsirin AK Parti başlasa da bu gün onun əleyhinə qutardı. Yəni məncə bu AK Partinin bu məğlubiyyəti, yəni bələdiyyə seçkilərində olan məğlubiyyətinin böyük amili Qəzzə idi. Qəzzə məsələsi bu məsələdə böyük təsir qoydu. Niyə? Ona görə ki, AK Partinin üzvləri ümumən müsəlman və bir mühafizəkar qismdir və onlar xüsusən bölgədə yaşayan müsəlmanlara və filistinlilərə biqeyd deyirlər. Mən özüm də həm Türkiyədə və həm həcc mərasimlərində olanda onların bu barədə olan Türkiyə mühafizəkar qismin Filistin məsələsində həmişə şərməndə olduqlarını görmüşəm ki, Filistin dövləti İsrailin yanında olub deyil. Və indi Erdoğanın küçələrdə, mitingilərdə Qəzzədən himayəti, Filistindən himayəti və hətta filistinlilərin bu gün zəfərlərin zəfərləri kimi göstərmə bunlar millətə xoş gəlirdi. Vəli imarələr, işarələr və sonra sənədlər göstərdi ki, belə deyil, AK Partiyə mənsub olanlar və xüsusən Erdoğana mənsub olan bəzi ticari təşkilatlar İsraildən geniş bir ticari əlaqələri var və bu ticarətdə demək olar ki, İsrailin ehtiyacı olan maddələr Türkiyədən gedir, ətdən suya qədər və hətta barut Türkiyədən gedir və yəni hərbi sursat da Türkiyədən İsrailə gedir Qəzziyə. Və belə bir şərait təbiidir ki, millət üçün çox çətin idi. Rəqib partilərin bunu irəli sürməkləri, yəni xüsusən Yenidən Rifah Partisinin Qəzzədən himayət üçün İsraillə ticarətin durdurulmasını şərt qoyması və o tərəfdən Saadət Partisinin bu barədə çox böyük sənədlər, bəlgələr və bilgilər yayması bunlar millətdə təsir qoydu və millətlər bir o riyakarlıq gördülər burada və bu çox mühüm məsələ idi. Yəni, bugün düzdü görürük, dünyada hətta Afrikalılar, mərkəzi Amerika xalqı, Latin Amerika xalqı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və Ali Məhkəmələrdə, Beynəlxalq Məhkəmələrdə İsrail əleyhinə ittihamlar qaldırırlar. Vəli müsəlman dövlətlərində bu yox. Yəni, tamam millətlərin, dövlətlərin paytaxtlarında yürüyüşlər var, müsəlman xalqların dövlətlərində yox. Ayrı dövlətlərin millətləri himayət edirlər, hər cür himayət edirlər Qəzza xalqından, Ərəb müsəlman dövlətlərində belə bir xəbəri yox. Bunların içində əlbəttə olan fəqət Əraqda, Suriyədə, Lobnanda və Yəməndədir, deyərlər, müqavimət cəbhəsi, direniş əksəni adı altında müqavimətlər var. Yəni, Hizbullah himayət edir Qəzzədən, Suriyədə olan qruplar himayə edir Qəzzədən, Əraqda olan Həşd-i Şəbi qruplar himayə edir Qəzzədən, Yəməndə olan Ənsarullah himayə edir Qəzzədən. Gazze'de olan Müslüman halkından bu dedirim gruplar ki hamısı İran'ın desteği altındadır. Bunların hamısı Şiyadılar. Ve Sünni halkından buna bir destek yok, himaye yok. Ve bu arada ta Türkiye'nin çağırıp bağırıp ve himayet destek sözü vermek ve şuar göstermek ve aşağıdan neze diyorlar ticareti ondan kesmemek ve ticareti idame vermek bu gösterir ki doğrudan milleti, Türk milletini çok eziyete saldı. Yani acık, haş, bugün higaret Müslüman halklarda var ki niye bir iş görebilmirler?
Tahran Radyosu.
Sayın Şerif, şimdi bunun etkileri ve tesirleri hakkında konuşacak olursak bölgemiz için veya Türkiye için bunu nasıl yorumlamak lazım efendim?
Tabiydi milletler acıqlıdır ve gazaplıdır ve bunlar en azı öz milli, öz devletlerinin onlarla sadık olmakları, onlarla bir yüzlü olmaklarını istiyorlar. Ve deyirler ki mümkündür, mesela Misr halkının, Misr'in devleti diye ki benim bugün yoksulam, elimde bir şey yoktu, muharibiye hazır değilim, şimdi eyleyebilirim, bilmərəm. Böyle milletine bu sözü demeyle, yani ben de elimden bir iş gelmiyor, acizem. Yaxşı. Türkiye devletine deyip, geçmişte herhalde Filistin Osmanlı bir parçası olup, günlerde Türkiye Osmanlı varısı bilir özün. Türkiye devletine deyip, Türkiye devleti herhalde özün mezlumların, məqdurların hamısı göstərir. Yaxşı bu hamısı göstərir, Gəzədən də himayət edir və himasətlər, söz, söhbət, səriyallar düzəlmək filan. Yaxşı. Bunun bir nəticəsini görmək istəyir. Və bu nəticəsi görmür heç. Yəni, Gəzə xalqına bir kömək göndərilmir heç. Bir hərbi dəstək yox. Yaxşı, bu yox. Heç olmasa, necə deyərlər, Baldada bundan ticarəti millət bağışlamır. Onu ziyakarlıq kimi görür. Və bu riyakarlıq, nifak Müslüman və mühafizəkar qismin gözündə ən böyük günahlardan biridir. Və bu bahis oldu ki, əgər bunu yansız sox bu seçimlərə, belə deyək ki, bu nifak bərməli oldu və belə bil, deyəsən, məsələn, mərhum Nəcməddin Ərbəkanın vəsiyyətləri Erdoğan haqqında söylemleri, AK Parti altında söylemleri yeniden milletin yüreğinde canlandı ki olmuyor doğru demiş. O diğerler dağlarda eşlerle ve yağmacılarla kardeş, yolda çarvanlarla yoldaş olmak olmaz. Ve bu bahis oldu ki milletler Türkiye'de yani oy verenler bu neticeye çatdılar ki AK Parti yollarla bir üzlüdür. AK Parti öz, xüsusən bu məsələdə, yəni İsrail ilə ticarətdə bəzi dövlət adamlarına mənsub olan, dövlət başçılarına mənsub olan iddiası əlbəttə, iddia olmayı ki, mənsub olan şirkətlər bu ticarəti yapırlar İsrail ilə və bu millətlərə çox acıq gəldi. Və görürük ki, bunun Ərbəkanın sözünün canlaşması onların ürəyindən nəticəsi bu oldu ki, Ərbəkanın oğlu Fatih Ərbəkanın partisi yenidən Rifah Partisinə gözlənilməz bir iqbal və istiqbal oldu və onlara səs verdilər. Bəzi yer, bəzi böyük şəhərdə də onlar bələdiyyəni ələ aldılar, yəni bələdiyyə onların tərəfindən seçildi və başqa yerlərdə də günə səsləri hətta İstanbulda da çox gözə dəyər bir səs aldı. Heç kim gözləmirdi onlar bu qədər səs alsın. Dün 4-cü parti oldu Türkiyədə. Yəni belə nəzərə gəlir ki, CHP-nin oy verəni yerində, bəli, o başqalarının ki yerində hər öz səsin verdi, oyun verdi. Bəli, AK Partinin səsinin azalmağı, o tərəfdən Rifah Partisinin səsi çoxlaşmağı belə göstərir, analizlər belə göstərir ki, AK Partiyə dindar kesimin səsi azaldı və o səsin bir iddəsi də hətta yenidən Rifah Partisinə keçdi.
Evet. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Şerif'i görüşlerinizi bu konuda bizimle paylaştığınız için. Size iyi çalışmalar diliyorum efendim, çok sağ olun.
İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini, Türkiye'de düzenlenen yerel seçimlerin sonuçları ve yerel seçimler ve bunun sonuçlarıyla ilgili dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Etimat gazetesi diğer bütün gazeteler gibi Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinliklerine geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı İslam İnkılap Rehberi'nin Siyonist rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği konsolosluk binasına tüm uluslararası yasalar ve hukuka aykırı olarak yaptığı vahşi saldırıda şehit olan İranlı komutanlar ve silah arkadaşları için cenaze namazı kıldığını, İran halkının Filistin için ayağa kalktığını, İran ordusunun Dünya Kudüs Günü mesajını okuyucularla paylaşıyor. Cami Cem gazetesi, Joseph Borrell'in İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesine yer vererek şunları belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Avrupa Birliği Dışişleri Politikaları Temsilcisi Borrell arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümüne düzenlediği ve 7 askeri danışmanın yanı sıra çok sayıda askerin ve Suriye vatandaşının yaralandığı terör saldırısına değinerek Avrupalı yetkililer her zaman İran İslam Cumhuriyeti'ni itidalli davranmaya davet ediyor. İsrail rejimi uluslararası yasa ve düzenlemeleri ihlal ederek diplomatik ve konsolosluk hakları sözleşmesine dayalı olarak tam dokunulmazlığa sahip olan diplomatik bir yere saldırıyı gerçekleştirdi ifadelerini kullandı. Borrell görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçilik yönelik saldırısını da kınadığına dikkat çekerek biz de İsrail'in son hamlesinin bölgedeki gerilimi azaltmaya çeliştiği kanaatindeyiz açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi kaygılarını diğer Avrupa Birliği üyeleriyle paylaşacağını belirterek İran İslam Cumhuriyeti'ne itidalin devam etmesi çağrısında bulundu. Gazze'deki vahim duruma da değinen Avrupa Birliği yetkilisi, ne yazık ki Gazze'deki savaşa durma çabalarımız şu ana kadar bir sonuç vermedi. Ancak bu alandaki çabalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Şervan gazetesi Türkiye'nin başta Konya ve Iğdır olmak üzere çeşitli kentlerinde kutlanan Dünya Kudüs Günü etkinliklerine yer verirken Ankara'nın Kudüs'ün ışığında Vahdet Konferansı'na ev sahipliği yapacağını, Türkiye'nin İran'la enerji alanında olumlu işbirliğini arttırmayı planladığını belirtiyor. Keyhan gazetesi ise Şeyh Hasan Nasrullah'tan Siyonist rejim İsrail'deki yenilgi belirtilerinin ortada olduğunu belirttiği haberinde şunlara değiniyor.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, mübarek Ramazan ayının son cuması olarak bilinen Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına Siyonist rejim tarafından düzenlenen hava saldırısında İranlı askeri danışmanların şehadetinden dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu. Nasrullah bu şehitlerin değerli olduklarını belirterek bu komutanların şehit olması bizim için büyük bir meseledir. Özellikle General Zahedi uzun yıllar boyunca Lübnan direnişine büyük iltifatı oldu. Dolayısıyla bu olay bizim için çok önemli bir meseledir dedi. Aksa tufanı operasyonuna değinen Nasrullah bu operasyon bölgede tarihi bir olaydır. Bundan sonraki dönem önceki dönem gibi olmayacaktır. Aksa tufanı operasyonu Siyonist rejimin varlığını tehlikeye atmıştır ifadelerinde bulundu.
Horasan gazetesi Tahran Cuma İmamı'ndan naklen korsan rejimin cinayetin sembolü haline geldiğini, Cumhurbaşkanı reisinin tüm İslam ülkeleriyle işbirliğinin gündemlerinde olduğunu söylediğini, İran'ın Şam Büyükelçiliği konsolosluk binasına yönelik Siyonist rejimin saldırısına dünyadan tepkilerin devam ettiğini belirtiyor. Cevan gazetesi ise Dünya Kudüs gününde Siyonist İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirttiği haberinde şunları aktarıyor.
Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman sabah namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Aksa'da 65 bin kişi sabah namazını kıldı. Sabah namazının ardından bir grup Mescid-i Aksa içinde "Kanımızla, canımızla sana geliyoruz Aksa" sloganları attı. Siyonist İsrail polisine ait bir İHA bu bölüme havadan göz yaşartıcı gaz attı. Mescid-i Aksa'da bulunan onlarca kişi gazdan etkilendi ve arbede yaşandı. Siyonist İsrail polisi Ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3600 polis konuşlandırılacağını duyurmuştu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsule Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsule yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsule'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hekim Ömer Hayyam Nişaburi. Değerli dinleyiciler, Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'nin yaşamı ile ilgili sizler için hazırladığımız programımızın birinci bölümünü dinliyorsunuz. Ömer Hayyam 3095, gök cisimleri arasındaki bir küçük gezegenin adıdır. NASA, Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'ye saygı olarak bu küçük gezegeni adlandırmıştır. Radyosundan herkese selamlar. Bugünden tam 975 yıl önceye, yani miladi takvimle 1048 yılına geri dönün. İran, Nişabur. Selçukluların hükümeti. Bu yılda Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi olarak adlandırılan bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk asırlar sonra sadece İran'da değil, dünyada ünlenir ve ona saygı olarak NASA, aydaki bir yanardağı ve gök cisimlerindeki bir küçük gezegeni Ömer Hayyam 3095 olarak adlandırır. Evet, biz bu podcast'te İran diyarına yolculuk yapacağız ve birkaç bölümde İran'ın ve dünyanın büyük düşünürü ve alimi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'den ve eserlerinden ve başarılarından söz edeceğiz. Ve bu bilgili hekim ile daha fazla tanışacağız. Bu dizinin birinci bölümünde Hekim Ömer Hayyam'ın çocukluk ve delikanlılık dönemini ele alacağız ve doğumundan gençlik dönemine kadarki süre ile ilgili konuşacağız. Bu podcast'te bizimle birlikte olun. Ömer Hayyam'ın yaşamına ilişkin sohbetimize başlamadan önce bu düşünürün içinde yaşadığı çağ hakkında daha fazla bilmemiz daha iyi olacak. Hayyam, gelecektekilerin İslam'ın altın çağ olarak adlandırdıkları bir zamanda doğuyor. Bu altın dönem miladi takvimle 8. yüzyıldan itibaren başlamış ve 14. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu dönem boyunca ve yaklaşık olarak bu 600 yılda İslam dünyası felsefe, tıp, astronomi, matematik vesaire olmak üzere çeşitli bilimlerin eşsiz merkezi haline geldi ve doğrudan ve dolaylıca bundan sonraki dünyanın yaşamı ve özellikle bugünün modern dünyası üzerinde etki bıraktı. O dönemde Bağdat'ın caddelerinde el yazması nüshaları satan yüzlerce kitapçı vardı ve Haçlı seferlerinden önceye kadar Lübnan'daki Trablus kütüphanesinde 3 milyondan fazla kitap vardı. İslam dünyasının kendi zirve dönemini geçirmekte olduğu tam bu zamanda Avrupa ve Batı, kendi zirvesinden ve gücünden uzaklaşalı ve Antik Roma'nın görkemi ve gücü, kendisi için bile efsaneye dönüşeli birkaç yüzyıl oluyor, tıpkı birdenbire biten tatlı bir rüya gibi. Bu dönemde Avrupalılar günümüzde Orta Çağ denen bir dönemde yaşıyorlardı. Yani miladi takvimle 5. yüzyılın ortasındaki yıllardan 15. yüzyıla kadar. Bu Batılılar için karanlık bir dönemdi. Bu dönemin ilk 5 yüzyılı yani miladi takvimle 5. yüzyıldan 10. asra kadar karanlık yüzyıllar olarak adlandırılır. Çünkü 4. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluğu'nun batı yarısı Afrika'nın kuzeyinden gelen kavimlerin akınının dalgalarına uğradı ve miladi takvimle 410 yılında tasavvur edilemez olarak görünen şey yaşandı ve Roma kenti Berberi kavimleri tarafından ele geçirildi ve nihayet miladi takvimle 476 yılında Batı İmparatorluğu'nun son imparatoru bir Got kralı tarafından tahttan indirildi ve böylelikle pratikte Batı İmparatorluğu'nun mevcudiyeti son buldu. Ancak Yüksek Orta Çağ denen miladi 11. yüzyıldan 13. yüzyıllara kadar olan dönemde Avrupa halkının koşulları daha önceye nazaran çok daha iyi olmuş ve yer kürenin ikliminin sıcaklığının artmasıyla beraber Avrupa'da tarım iyileşmiş ve kiliseler güçlenmektedir. Fakat halen de halk arasında bilimin bir yeri yok ve halkın çoğu sadece günlük yaşamı geçirmekte ve okuryazarlığı da yok. Bu zamanda İslam dünyasının liderliğindeki Doğu, bilimde sancaktardır ve Batı kendi karanlık dünyasında yaşıyor. Bu dönemde Müslümanlar Kur'an'ın öğretilerini ve Peygamberimizin ilim Çin'de bile olsa talep ediniz sözünü takip ederek bilimsel cihada başladılar ve o dönemde farklı bilimlerin yüksek zirvelerine kadar ilerlediler. Thank you. Şimdi Hekim Ömer Hayyam'a ve onun Nişabur'daki hayatına ve dönemine geri dönelim. Farsça'da Hayyam, çadır dikicisi veya çadır satıcısı anlamına geliyor. Hayyam'ın babasının adı İbrahim'di ve çadır dikiciliği mesleği ile meşguldu ve bu yoldan para kazanırdı. Bu nedenle Hayyam, oğlu için de bir lakap oldu ve bugüne kadar tüm dünya bu bilgili düşünürü Hekim Ömer Hayyam olarak tanıyor. Hicri Şems'i 427 yılında Nişabur'da doğan Hekim Ömer Hayyam Nişaburi, çocukluk döneminden beri çok zekiydi ve onun yaratıcılık gücü ve dehası dillere destandı. Bu yüzden oğlunun zekasını ve dehasını fark eden Hayyam'ın babası İbrahim, kendi sınırlı okuryazarlığı ile oğlunun sorularının hepsini yanıtlayamayacağını kendi kendine düşünmüştü. Bu nedenle Hayyam'ı mektephaneye göndermeye karar verir. O dönemde mektephaneler dini öğretileri ve günün bilimlerini öğrenmek için bir yerdi ve genellikle kentin din adamlarınca yönetilirdi ve o dönemde okuryazarlık öğrenmek için en iyi yer sayılırlardı. Oğlunun eğitim görmesi için Hayyam'ın babasının ilk seçimi Mevlevi Kadı Muhammed Mektephanesi'ydi. Bu mektephane çok sayıda hücreye, odaya sahipti ve çocuklar burada Farsça lügat, Arapçanın ilkeleri, dini usul, hesap vesaire gibi temel dersler öğrenirdi. Aradan sadece 2 yıl geçtikten sonra Hayyam bu mektephanede temel dersleri tam olarak öğrenir ve öğrenmedeki bu hız çok hayret vericiydi. Bu yüzden Mevlevi Kadı Muhammed Hayyam'ın babasına oğlunu Hoca Ebul Hasan Enbari mektephanesine göndermeyi önerir. O dönemde Kadı Ebul Hasan Enbari ünlü bir hekim ve matematikçiydi ve onun mektephanesinde daha çok geometri ve astronomi öğretimi ile ilgilenilirdi. Bunlar daha çok geleneksel yöntemle gerçekleştirilirdi. Ömer Hayyam, Ebul Hasan Enbari'nin yanına gittikten sonra mümkün olan her şeyi onun dersinden ve mektebinden öğrenir. Bundan dolayı çok geçmeden Hayyam, hikmet, irfan, ahlak ve Kur'ani bilimler gibi bilimleri öğrenmek için o dönemin en iyi hocalarından yani İmam Muvaffak Nişaburi'nin yanına gönderilir ve bu Hayyam'ın yaşamında önemli bir dönüm noktası olur. Bu mektephanede Hayyam öğrenmede eşsiz bir yetenek gösterir ve çok gelişir. Hayyam'dan söz etmeyi sürdürüyoruz. Fakat bundan önce geriye dönelim ve Hayyam'ın doğduğu dönemde İran'da işlerin yönetilmesinin hangi hükümetin elinde olduğunu ve neler yapmış olduğunu bilelim. Hayyam doğmadan 10 yıl önce miladi takvimde 1037 yılında Selçuklu Türkleri o dönemde İran'ın büyük bir bölümünde hüküm süren Gaznelileri devirdi ve hükümeti ele geçirdi. Selçuklu silsilesinin kurucusunun adı Tuğruldu ve kendisini Selçuk torunlarından biri olarak görürdü. Adı bu silsilenin üstünde kalan Selçuk bir savaşçıydı. Tuğrul büyük bir ekonominin büyük merkezlerinden biri olan Nişabur'u ele geçirdikten sonra bu kenti kendi başkenti olarak seçiyor ve oradan cengaverliğe ve sınırları genişletmeye başlar. Bu nedenle Selçuk Hanedanı'nın krallığı Nişabur'dan başlar. Gerçi sonraki dönemlerde bu silsilenin başkentliği Selçuklulardan önce bilim insanlarının ve sanat ehlinin bir araya gelme odağı olan İsfahan'a taşındı. Tuğrul, ardışık savaşlarla miladi takvimle 1037 yılından 1063 yılına kadar Maveraun-Nehir, Büyük Horasan, İran Platosu ve Güney Kafkasya, Irak, Anadolu'nun bir kısmı gibi komşu topraklara ve Büyük Ermenistan'ın bir kısmına egemen olabildi. İmparatorluğun bu genişliği o zamana kadar çok hayret vericiydi. Tabii sadece Selçuklu Türklerinin imparatorluğunun genişliği tarihçilerin dikkatini çekmemiştir. Onlar sonraki yıllar boyunca İslam dünyasının topraklarının büyük bir bölümünün liderliğini de elinde alabildi. Çünkü miladi takvimle 1059 yılında Abbasi hilafetinin başkenti Bağdat'ı kendi nüfuzları altına alabildiler ve Abbasi halifeti üzerinde siyasi egemenlik yaratarak İslam dünyasında bölgenin birinci gücü olabildiler. Gündeme gelen bir soru şu: Selçuklular kimdi ve gücü nasıl eline alabildi ve İran ve dünya tarihi üzerinde nasıl bir etki bıraktı? Selçuklular Oğuz Türkleri ırkındandı ve Aral Gölü'nün kenarındaki ikamet yerlerinden Horasan'a doğru geldiler. Aral Gölü günümüz Kazakistan ve Özbekistan ülkelerinin sınırlarının arasında yer alıyor. Onlar aslında dikkate değer bir kültürü ve medeniyeti olmayan göçebelerdi ve kabile olarak yaşarlardı. Bu yaşam tarzı onların sürekli olarak göç etmekte olmasına neden olmuştu ve hayatın zorlukları onları cengaver ve çok güçlü bireylere dönüştürmüştü. Tüm bu özelliklerden dolayı onlar Gaznelileri yenebildi ve gücü eline alabildi. Selçukluların sadeliği ve bedevi olmaları onların cafcafa ve maddi dünyaya yönelik çok fazla yönelmelerine sebep olmuştu. Bu konu İran kültürünün gelişmesi için çok faydalıydı. Zengin bir kültür ve dili olan İranlılar Selçukluların ilgisini çekmişti. Selçukluların bu ilgisi onların İran kültürü, gelenek ve göreneklerinin birçoğunu Anadolu platosuna sürüklemesine ve İranlı İslami sanat geliştirmesine neden olmuştu. Selçuklu hükümetin dönemindeki İranlı mimarlar, huzur vericilik, beyhudelikten kaçma ve halka dönük olma gibi İran mimarisinin özelliklerinden yararlanarak İsfahan kentinin Ulu Camisi'ni geliştirmeye başladılar. Kazvin ilinin Avaj kentindeki Haragan Kuleleri, Tahran ilindeki Şehreri'deki Tuğrul Kulesi, Semnan ilinin Damgan kentindeki Pire Alemdar Türbesi, Güney Horasan ilindeki Saraks kentindeki Robat Şeref Kervansarayı ve günümüz İran'daki başka birçok bina Selçuklu döneminin mimarisinden geriye kalan örneklerdir. Fetihler ederek kendi imparatorluk sınırlarını Bizans'ın yakınına kadar genişletmiş olan Selçuklular, yavaş yavaş Doğu Roma İmparatorluğu için bir tehdit haline geldiler ve Bizanslıları biraz kaygılandırdılar. Tabii bu yerinde bir kaygılanmaydı. Çünkü bu komşuluğun ardından ikinci güçlü Selçuklu kralı Alparslan döneminde Selçuklular ve Bizanslılar arasında büyük bir savaş çıktı. Tarihte bu savaş Malazgirt Savaşı adı ile bilinir. Bu savaş Selçukluların zaferiyle sonuçlandı. Malazgirt Savaşı tarihte çok önemli bir savaştır. Çünkü bu savaş gelecekte Haçlı Seferi olarak bilinen ve yaklaşık olarak 400 yıl süren savaşların muhtemelen başlangıç noktasıydı. Hekim Ömer Hayyam'ın hayatı ile Selçuklular silsilesi birbirlerine kenetlenmiştir. Hayyam, Alparslan'ın ve Melikşah'ın krallığıyla eş zamanlı olarak yaşadı ve kesinlikle toplumun koşulları onun üzerinde de etki bıraktı. Hayyam ile ilgili sohbetimizi sürdürüyoruz. Podcast'in burasına kadar Hayyam'ın çocukluk ve delikanlılık döneminden söz ettik. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Artık Ömer Hayyam ergen, nezaketli ve az konuşan bir gence dönüşmüş ve halen de öğrenme heyecanı ve şevki içindedir. O İmam Muvaffak Nevşabüri'nin mektephanesinde çok şey öğreniyor ve etkileyici bir bireye dönüşüyor. Yaş açısından mektephanedeki başka öğrencilerinden daha küçük olmasına rağmen bilimi ve dirayetiyle kendisi için büyük bir saygı elde edebilmiştir. Selçukluların idareci olmasına ve felsefe ve hikmeti pek önemsememesine rağmen Hekim Ömer Hayyam felsefeyi öğrenmekten vazgeçmezdi. Öğrenmek için Hayyam o dönemin felsefe hocası yani Şeyh Mansur'un yanına gider. Şeyh Mansur bundan önce çok sayıda öğrenci yetiştirmişti. Bunların en ünlüleri arasında miladi 11. ve 12. asrın İranlı ünlü şair ve arif Senai'ye değinebiliriz. Hekim Ömer Hayyam, Şeyh Mansur'un mektephanesinde çok öğrendi. Bu mektephanede Hayyam ilk kez Ebu Ali Sina'nın kitapları ve bu filozofun görüşleriyle tanıştı. Şeyhur Reis Ebu Ali Sina, İran'ın ve dünyanın miladi 10 ve 11. yüzyılda yaşamış olan dahi düşünürüdür ve onun kitaplarından birinin adı Kanun'dur. Bu kitap tıp alanındadır ve 700 yıla kadar bir sürede Avrupa'nın bilimsel merkezlerinde öğretilirdi. Ve Avrupa'da kutsal kitaptan sonra yüksek tirajla bastırılan ikinci kitaptı. Ebu Ali Sina'nın kuramlarının yaklaşık olarak çoğunu kendi çıkarsamlarıyla bağdaştığını gören Hayyam, İbn-i Sina'nın düşüncelerinde öylesine dalar ki kendisini onun öğrencisi olarak görür ve Ebu Ali Sina'nın felsefi ve bilimsel görüşlerini tanımada usta bir bireye dönüşür ve ondan sonra İbn-i Sina'nın hikmetini ve kitaplarını öğrenmeye başlar. Dinleyiciler, gelecek bölümde Hekim Ömer Hayyam'ın önemli başarıları ile ilgili sizinle konuşacağız. Celali takviminden söz edeceğiz. Bu takvim, yıldızların titizce araştırılmasıyla oluşturulmuş ve Selçukluların bir sonraki podcast'te değineceğimiz sorunlarının küçük bir kısmının azalmasına sebep olmuştu. Ayrıca bu takvimin düzenlenmesiyle ilk kez İran Nevruz'u İlkbahar mevsimine denk geldi ve bugüne kadar da kalmıştır. Bir sonraki bölümde değineceğimiz noktalar arasında Ömer Hayyam'ın matematik ile ilgili ettiği icatlardır. Onun matematik ile ilgili çabaları ve takipleri 1., 2. ve 3. dereceden denklemlerde düzenli bilimsel araştırmasıyla sonuçlandı ve bu denklemlerin övgüye değer bir sınıflandırmasına neden oldu. Son nokta olarak biz bu podcast'te hayyamoloji alanının güvenilir kaynaklarından ve kitaplarından ve Muhammed Rıza Gambari, Hasan Sadık Samercani, Ali Yahya'yı ve diğerleri gibi bireylerin değerli makalelerinden yararlanarak size mantıklı ve belgelere dayanan konular sunmaya çalıştık. Değerli dinleyiciler, Hekim Ömer Hayyam Nişaburi ile ilgili hazırladığımız podcast programımızın ilk bölümünü sizlere sunduk. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.